Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinde işte yine buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş ve yeni haftaya dinlenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Biz de tam da gün ortasında bugün sizlere güzel konularımızla, özel konuklarımızla kulaklarınıza küpe, yanlarınıza arkadaş olmayı ümit ediyoruz. Eğer siz de bizimle olmak isterseniz yapacağınız tek şey bize ulaşmak, ister telefon yoluyla ister elektronik posta aracılığıyla. Öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatalım değerli konuklarımıza, sorularınız olursa bize ulaştırabilmeniz için. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda Hayatın Sesleri'nde sizleri de konuk etmek istiyoruz, hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak lezzet hikayeleri köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Bugün keçi sütüyle ve ürünleriyle, üretimiyle, faydalarıyla ilgili çok özel bilgileri Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan bir firmanın yetkilisi Yılmaz Aslan Beyefendi ile görüşerek sizlere ulaştıracağız. Sonrasında Almanya'ya bağlanacağız. Almanya'dan Buket Barlas Wächter'den Münih'teki gelişmeleri alacağız. Ve sonrasında stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Avustralya sorumlusu Hüseyin Çalışkan bizimle birlikte olacak. Ve Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla YTB tarafından gerçekleştirilen Sözlü Tarih Projesi ve proje dahilindeki etkinlikler üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hadi öyleyse Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında başlıyor.
Sev diyemem ya, ben sana çok aşıktım, sen de ol diyemem ya. Herkesin bir dengi var, ben seninki değilmişim. Baksın gözlerin bana, parlasın diyemem ya. Ben böyle gel. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Binip yalnızlar vapuruna gidip bir daha dönmeyeceğim. Seni bir daha görmeyeceğim. Ben böyle sevdim, böyle seveceğim. Aynı hislerle öleceğim. Binip yalnızlar. Yaptıysam olmadı, gurursuz olamam ya. Bir gün seversin sandım, o gün gelmedi asla. Kalbimde duracağına yanımda olsaydın ya, hayaline alışırım, gerçeğin üzüyorsa. Ben böyle geldim, böyle gideceğim, aynı şeyleri söyleyeceğim. Binip yalnızlar vapuruna gidip bir daha dönmeyeceğim, seni bir daha görmeyeceğim. Ben böyle sevdim, böyle seveceğim, aynı hislerle öleceğim. Binip yalnızlar
lezzet hikayeleri.
İşte lezzet hikayeleri köşemizle şimdi sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan bir firmanın yetkilisi Sayın Yılmaz Aslan Beyefendi ile hem bu devlet destekli keçi yetiştiriciliği projesi üzerine hem de sonrasında keçi sütü ve ürünlerinin üretimiyle ilgili görüşeceğiz. Sayın Aslan hoş geldiniz.
Merhaba Sezin Hanım.
Merhaba efendim, kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle size şimdi devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği konusundan bahsedelim ürünlere geçmeden önce, ama ondan da önce sizi tanıyalım biraz. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Devlet destekli keçi yetiştiriciliği projesine nasıl dahil oldunuz? Biraz bize anlatır mısınız?
Tabii ki ben Sivas İmralı Çukurut köyünde doğdum 1967'de. Burası Kızıldağ'ın eteklerinde, Kızılırmak'ın doğduğu bir dağ gölünün kenarında güzel bir ilçedir. İlkokulu köyde bitirdim. Daha sonra 1988'de İT İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ayrıyeten ailem Almanya'da yaşadığı için de ayrıca tekrar bir üniversite yaşamım Almanya'da oldu. Orada da Ahşap Yapılar Mühendislik bölümünü bitirdim. 1993'ten 2017 yılına kadar Türk, Alman, Amerikan firmalarında, şirketlerinde yöneticilik yaptım. 2017'de de işimden ayrıldım. Dedemin kuzularını yaydığım köyüme geri geldim. Burada keçi çiftliği kurdum. Şu anda keçi çiftliğimizde peynir üretiyoruz.
Sayın Aslan ne mutlu size. Aslında eğitiminiz çok başka bir alan ama hani keçi yetiştiriciliği çok başka bir alan. Bu iki alan arası geçişi nasıl sağladınız? Nasıl böyle bir sistem içinde bulunmaya karar verdiniz?
Vallahi günümüz modern dünyasında yaşamak, stres içerisinde yaşamak çok zor. Ben bir gün doğaya dönme projesi istiyordum. Eşim ve kızımla yaptığım biz İsviçre gezisinde orada sanın keçilerini 2011 yılında sanın keçilerini gördüm. Bunların günlük işte 4 litre süt verdiğini artı bir yılda 1000 kilo süt aldığını görünce tamam dedim, bu proje dedim benim dedemin kuzularını yaydığım köyümde yapacağım bir proje dedim ve 2015 yılından itibaren hazırlık yaptım. 2017 yılında da bu teşvik kapsamında bize teşvik verileceği ortaya çıktı. Ben de işimden ayrıldım. Geçen yıl geldim, işe başladım. Şu anda da 250 tane keçimiz var.
Oo, maşallah harikasınız. Ellerinize sağlık. Hazırlık yaptım dediniz ya, o hazırlık aşamasından biraz bahseder misiniz? Bu sistemi kurmaya, artık ismine sistem diyorum ama keçi yetiştiriciliği sistemini kurmaya yapılan hazırlık nasıl bir hazırlıktır? Neler yapılması gerekir?
Şimdi ilk önce ben 2011 yılında buna karar verdikten sonra Türkiye'de yaklaşık olarak 18 tane çiftlik gezdim. Keçi çiftliği. Bunların işte doğru yapılanları ne, eksik yapılanları ne, onları gördüm. Tüm projelerimi falan ben kendim hazırladım. Tabii burada yerel şartlara falan dikkat ederek 2015 yılında da projelerimizi hazırlayıp bu işi ben eşim ve ailemle yapıyorum. Hı hı. Kardeşimle yapıyorum. Projelerimizi sunduk. Projelerimiz de beğenildi. Beğenildikten sonra Avrupa Birliği ve onun Türkiye'deki temsilcisi TKDK kurulu tarafından bize teşvik verilmeye karar verdiler. Biz de geçen yıl başladık. Çok şükür bugünleri gördük. Keçilerimizi getirdik. Şu anda oğlaklarımızı seviyoruz. Öyle
ne mutlu size. O proje hazırlama nasıl oluyor? Yani hani örnek olması açısından sizin gibi böyle bu işe gönül verenler varsa eğer, onlara biraz bilgi aktarımı açısından
tabii ki
soruyorum.
Şöyle söyleyeyim. İlk önce projeleri bir danışman nezaretinde hazırlatılıyor bu projeler. Hazırlatılırken Avrupa Birliği standartların dikkate alınarak hazırlanıyor bu projeler. Bu projeler hazırlandıktan sonra TKDK kurumuna başvuruda bulunuyor. Diyorsunuz ki ben bu projeyi hazırladım. Kırsal Kalkınma Fonu'ndan ben bu projeye destek istiyorum. Onların kendilerine göre belirlemiş oldukları 10 tane falan kriter var. O kritere göre en çok puanı hangi proje alıyorsa o projeye destek oluyorlar.
Ama projenin içeriğinde ne var? Ne yazıyor o projede?
O proje şöyle işte, bu yalnızca benimki keçi projesi. Başka birisinde arıcılık var. Başka birisinde büyükbaş hayvancılığı var.
Asıl, Sayın Aslan, onu sormak istemedim. Yani hani proje hazırladık dediniz ya, yani keçi yetiştiriciliğinin nesi üzerine yazdınız projeyi? Hani keçiler şu kadar olur, şöyle yetişir filan, ne bileyim, hani ben şu anda bilmediğim için öğrenmek istiyorum.
Öyle değil. Şimdi bir iki işletmenin karlı olabilmesi için işte en az 250 tane keçi olması lazım. Hı hı. Onu projenin içerisine koyuyorsunuz. Onu koyduktan sonra bir keçinin işte bir yıllık süt geliri ne kadar olur, onu hesaplıyorlar. Şuna inandırmanız gerekiyor. Sizin yaptığınız proje kırsal kalkınmaya gerçek anlamda destek olacak örnek bir proje. Bu noktada devlet diyor ki tamam diyor, ben diyor bu projeye destek oluyorum. Bu proje hazırlanırken bu maliyet işte her türlü hesabını vermek zorundasınız. Nasıl karlı bir işletme mi değil mi? İnanmadığı bir projeye destek vermiyor. Hı hı. Onların zaten kriterleri var yani.
Anladım. Ve sonrasında sizin gibi değerli ve keçi sütünün kıymetini bilen firmalar ortaya çıkmış oluyor. Madem bu alana geçtik, hani neden keçi seçtiniz? Hani neden başka bir alana yönelmediniz?
Bence güzel bir soru. Niçin İmranlı, niçin keçi?
Evet.
Evet. Şimdi birincisi keçi sütünün zaten son dönemde trendde olduğunu hepimiz biliyoruz. Keçi sütünün hem çocuklar için hem yaşlar için önemli bir besin aracı olduğunu biliyoruz. Bir de bizim bu bölgenin mera dediğimiz bir olay var. Keçilerin yazın dışarıda otlandıkları alan. Burası çok özel bir mera. Buradaki endemik tür, birçok endemik tür var. Bu keçilerin bu endemik türden beslenerek süt verimi almamız o sütü çok değerli kılıyor.
Ve lezzetli galiba, değil mi?
Lezzetli kılan faktörlerden, en önemlilerden bir tanesi bu. Hı hı. Bu çok önemli. Ben örneğin şu anda kışlık tüm yiyeceğim içeride hazır yiyecek almıyorum. Bu normal meradaki otları biçerek veriyorum ki doğal ürün vereyim. Çünkü hayvana siz ne verirseniz onu alırsınız. Hı hı.
Dolayısıyla ona o endemik türleri, o endemik bitkileri yiye yiye lezzetli süt elde ediliyor.
Aynen öyle. Ben tabii bu konu araştırmacısı olarak 2014 yılında Sivas Tarım İl Müdürlüğü'ne gittim. Bizim bölgenin mera kalitesini sordum. Onlar da sağ olsunlar yetkililer, bu bölgenin endemik tür olarak özellikle bu ilçenin çok önemli bir yer olduğunu söylediler. Burası tam Kızıldağ'ın eteklerinde. bir gölün kenarında bir yer, öyle düşünün.
Ne kadar güzel. Çünkü hani keçi deyince insanın aklına hemen aslında Akdeniz geliyor değil mi? Böyle dağlık alanlar geliyor. Oralarda daha çok yetiştiriliyor diye biliyorum ben. Sivas İmranlı'da da siz demek ki araştırdınız ve oranın uygun olduğuna karar verdiniz.
Vallahi şimdi bu bir model proje olsun istedim. Ben buranın da merasının bu iş için çok uygun olduğunu düşündüm. İşte kırsal kalkınmanın bu projelerin güzel tarafı bu. Model projeler üreterek buradaki insanların eksik olan işte altyapılarını ve bir karlılığa geçebilecek bir işletme insanlara örnek sunduğunuz zaman benim en büyük hayallerimden bir tanesi 5 yıl sonra İmralı bölgesinde 5000 tane sanayi keçisi olduğum zaman hayalimin ikinci kısmı gerçekleşmiş olur. Benim olsun
İnşallah
istemiyorum.
Yürekten diliyoruz.
Bu bana yeter. Bu bana yeter. Etrafımdaki insanlar için söylüyorum bunu.
Peki keçi sütünden hangi ürünleri elde ediyoruz başka? Neler yapabiliyoruz?
Şimdi keçi sütünden biz iki tür şu anda ürün yapıyoruz. Birincisi klasik bizim bölgemizde yapılan tulum. Bir de salamura. Ama bu peynirlerimizin çok kısa süre içerisinde tanınır olmasının benim düşünceme göre 3-4 tane sebebi var. Birincisi bizim yüksek teknoloji ve hijyenik bir ortamda üretiyoruz tüm ürünlerimizi ama peynirlerimizi geleneksel yöntemle yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi bu mera otu. Bu çok önemli. Üçüncüsü bizim peynirlerde kullandığımız özel bir tuzumuz var. 81 mineral ve 7 elementten oluşan yöresel bir tuz. Ve selenyum etkisi çok yüksek bir tuz. Bu tuz var. Bunun dışında keçilerin içtiği suyun bile etkili olduğunu düşünüyorum. Ama en önemli iki tane nokta daha var.
Buyurun.
Bu doğal maya, şirden maya kullanıyoruz ve bir de benim kendimin, babaannemin maya çiçeği dediğim bir çiçek var. Bunu kullanıyorum. Bunu kimseye de söylemiyorum.
İlk biz mi öğrendik?
bu bir sır. 10 yıl ben bu çiçeği bulmak için araştırdım. Bu sene İstanbul'dan gelen yaşlı bir teyzeme bunu bahsettim. Babaannemin bir çiçeği vardı. Peynirde kullanıyordu. Biliyor musun? Biliyorum dedim. 80 yaşındaki bu ninemi aldım. Daha çıkardım. O çiçeği bana gösterdi. O çiçeği kullandım. Gerçekten peynir içindeki o acımsı tadı yok ediyor.
Harikasınız.
Öyle bir şey yani. 10 yıl sonra buldum bu çiçeği. Bu sene buldum. İnanın o herhalde bu projenin en güzel tarafı oydu. Ona ben herkes maya çiçeği diyormuş. Ben ona babaannemin çiçeği diyorum. Ama onu yalnız herhalde Türkiye'de şu anda kullanan tek benim diye düşünüyorum yani.
O zaman sizin keçilerin sütü gerçekten başka, o sütten elde edilen ürünler de bambaşka lezzetli.
Ve ilginç olan size başka bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun.
Bu keçileri biz meraya bıraktığımız zaman bu söylediğim çiçeği yiyorlardı. Ben o çiçeği o zaman tanımıyordum. Daha sonra fark ettim.
Evet, yıllar sonra fark ettiniz.
Sonra fark ettim yani. Kim bilir bizim bilmediğimiz daha ne kadar faydalı çiçek var bu merada.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Verdiğiniz bilgiler için, sırrınızla paylaştığınız için. Buradan da tüm
ederim.
Sizin gibi bu alanda çalışmak isteyenlere de örnek olmuş olalım. Onlar da kendi projelerini üretip Avrupa Birliği ya da devlet destekli bu projelerini en azından fon desteği sağlayarak gerçekleştirebilirler hayallerini.
Şu anda bunu yaptım. Bu işi yapacak olan insanlara bu bölgede gönüllü danışmanım yani. Kim gelirse gelsin, mesleğim gereği inşaat mühendisi olduğum için de artık şu anda artık keçi çobanı olduğuma göre de bu konuda herkese ücretsiz danışmanlık desteği veririm. Bunu da ben bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu da sorayım. Bu ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor musunuz?
Satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Sivas Erzincan yol üzerinde bizim çok güzel bir satış mağazamız var. Taş ve ahşap nostalji dolu bir ev var. Oradan satışımızı yapıyoruz yani. Artık Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz.
Gönderiyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz.
Çok sağ olun. Size de kolay gelsin.
Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan firmanın yetkilisi Yılmaz Aslan Beyefendi ile hem keçi sütü hem de ürünlerinin üretimi üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir müzik aramız var. Hemen sonrasında Almanya'ya bağlanacağız.
Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'da Buket Bardas Vehter'le şimdi güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar efendim. Geçtiğimiz hafta yine bayağı yoğun geçmiş Almanya Münih gündemi diyelim. Frankfurt Kitap Fuarı olmuş, 14 Ekim'de sona ermiş. Münih Maratonu gerçekleşmiş ve sanıyorum devam eden de iklim değişikliği toplantıları var hali hazırda. Şimdi detayları sizden öğrenelim.
Evet, önce ben size Frankfurt Kitap Fuarı'ndan bahsetmek istiyorum. Her yıl Ekim ayında düzenlenen ve dünyanın en büyük kitap fuarı olma özelliğine sahip Frankfurt Kitap Fuarı 10 Ekim Çarşamba günü kapılarını açtı. İlk 3 gün sadece kitap sektöründe çalışanların katılabildiği fuar, son 2 gün yani 13 Ekim Cumartesi ve 14 Ekim Pazar günü halka açık olarak gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi fuarda çok sayıda yazar, gazeteci, yayın evi ve okur bir araya geldi. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı 1949 yılından beri yapılmakta. Ziyaretçi sayısı 286 bin civarında olan fuara bu yıl 102 ülke katıldı. Sergilenen binlerce kitabın yanında çok yoğun bir kültürel programa da yer verildi. Fuar kapsamında her yıl kitap okuma etkinlikleri, paneller, film gösterimleri ve sergiler gerçekleştiriliyor. Kültürel etkinlikler sadece fuar alanında değil, artık tüm şehre yayılmış durumda. Hafta boyunca Frankfurt'un farklı pek çok yerinde kitap fuarı ile ilgili etkinliklere rastlamak mümkün. Kısacası şehir tümüyle adeta bir fuar alanına dönüşüyor ve dünyanın her yerinden gelen konukları ağırlıyor demek mümkün.
Hı hı.
Kitap fuarında her yıl bir onur konuğu ülkeye yer veriliyor. 2008 yılında Türkiye'de onur konuğu olarak fuarda yer almıştı. Bu yılın misafir ülkesi ise Gürcistan'dı. Çok eski bir edebiyat tarihi olan Gürcistan birbirinden renkli etkinliklerle tanıtıldı. Bu arada kısaca değinmek isterim. Kitap satışlarında görülen düşüşler Almanya'da da gündemde. Yapılan araştırmalara göre son 5 yılda Alman okuyucuların sayısında 6 milyonluk bir azalma olmuş. Tabii ki bu durum tüm dünyada olduğu gibi Almanya'daki yayıncılık sektörünü de olumsuz etkilemekte. Bu yıl 70. kez yapılan Frankfurt Kitap Fuarı bu gelişmeler göz önüne alınarak gerçekleştirildi diyebiliriz.
Hı hı. Sonrasında Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki katılıma etti mi acaba bu kitap okuma sayısındaki azalma?
Şöyle, bu yılki açıklanan sayılarda önemli bir düşüş yok. Yalnız tespit edilen sayılar, yani okuma oranlarında görülen azalma konusu orada tabii tartışıldı, ele alındı. Bu şekilde yapıldı fuar bu sene.
Münih Maratonu da yine geçtiğimiz hafta sonu yapılan etkinliklerden biriydi. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz?
Evet, 42 kilometrelik maraton koşusu yanında yarı maraton 10 kilometrelik programda yer aldı. Ayrıca bu yıl ikinci kez bedensel ve zihinsel engeller koşusu etkinliklere dahil edildi. Münih Maratonu Almanya'da yapılan ve en çok katılımcısı olan en önemli 5 maratondan biri. Dün özellikle havanın da güneşli olması nedeniyle Münihliler taşıt trafiğine kapatılmış olan koşu güzergahı üzerinde sporculara büyük ilgi gösterdiler. Yoğun bir şekilde desteklediler. Münih'teki ilk maraton koşusu 1972 yılında yapılan Münih Olimpiyat Oyunları sırasında gerçekleştirilmiş. Sonraki yıllarda ara verilmiş olsa da 2000 yılından beri düzenli olarak her yıl Ekim ayı başında yapılmakta. Maratonun diğer bir özelliği ise günümüzde koşuların hala Olimpiyat Oyunları için yapılmış olan tarihi Olimpiyat Stadyumunda sona ermesi. İşte bu büyülü atmosferde binlerce koşucu dün Münih'te ter döktü. Her yıl tüm kategorilerde Türk koşucular da yarışıyorlar. Hepsini buradan bir kez daha tebrik ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Biz de sizin vesilenizle hepsini tebrik ediyoruz. Tabii bunlar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliklerdi. Ama hala devam eden bir etkinlik daha var Münih'te. İklim değişikliği toplantıları. Biraz da bundan bahsedelim dilerseniz.
Evet, bilindiği gibi küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim değişikliği konusu dünya genelinde yaşanan bir sorun. Hatta bu durum dünyamız için büyük bir tehdit demek mümkün. Son yıllarda tüm dünyada konuyla ilgili eylem planları oluşturulması için farklı platformlarda çalışmalar sürdürülüyor. Ki bunlar genelde büyük ölçekli çalışmalar. Münih'te geçtiğimiz hafta başlayan ve yaklaşık 3 hafta süren toplantılarda ise öncelikle iklim değişikliğinin yerel etkiler üzerinde duruluyor. Uzmanlar küresel ısınmanın son yıllarda Münih başta olmak üzere Almanya'daki etkilerine değiniyorlar. Hem yerel yönetimlerin hem de Alman hükümetinin konuyla ilgili çalışmaları mevcut. Ancak bireyler tarafından alınması gereken önlemler de var tabii ki. Program başlıklarına göz attığımızda özellikle enerji tüketimi ile ilgili pek çok sunum gerçekleştirildiğini görüyoruz. Evlerde, iş yerlerinde ve okullarda tüketilen elektrik ve su miktarını azaltmak veya özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını veya bisikleti tercih etmek gibi günlük hayatımızda alabileceğimiz önlemlere değiniliyor.
Hı hı.
Yine şehirlerde, özellikle kamuya ait alanlarda, parklarda yeşil alanların korunması ve bu alanların daha bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi konusuna da yer veriliyor. Ekolojik sistemde her bir karış toprağın kaçınılmaz bir yeri olduğu konusu işleniyor. Hem üretim hem tüketim alışkanlıklarımızın sürdürülebilir yaşam konusuna olan etkilerine değiniliyor. Önemli olan önceliklerimizi tekrar gözden geçirmemiz ve kararlarımızı ondan sonra vermemiz. Toplantılarda verilen ana mesaj aslında çok açık. Yaşam tarzımızda değişiklik yapmadığımız sürece küresel ısınmanın önüne geçmemiz mümkün değil. Bu konuda her birimize görev düşüyor.
Evet, çok önemli.
Evet, evet. Gerçekten önemli bir konu. Münih İklim Değişikliği Toplantıları adı altında düzenlenen bu etkinlik 12 yıldır hep Ekim ayı içinde yapılmakta. Geçen yıl 8000 civarında katılımcıya ulaşılmıştı. Bu yıl programda 120 civarında etkinliğe yer veriliyor. Farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar, söyleşiler, tartışma toplantıları, atölye çalışmaları, filmler, konserler, sergiler gerçekleştiriliyor. Tüm bu etkinlikler bu yıl 1 Kasım tarihine kadar sürecek.
Sürecek. Bu uluslararası bir toplantı mı?
Daha çok yerel bazda yapılan bir toplantı. Daha çok Münih ve çevresinden katılan veya Bavyera eyaletinden katılan uzmanlar konuları tartışıyor, sunumlarda bulunuyor. Hı hı. Uluslararası niteliği yok. Şu anda ki uygulanma şekli o şekilde. Hı hı. 12 yıldır bu şekilde yapılıyor. Evet. Yerel anlamda.
Anladım ama yerel bile olsa aslında tamamen ulusal, hatta uluslararası, hatta dünya üstü konulara değiniliyor. Çok teşekkür ediyoruz sizin de verdiğiniz bilgiler için, bizimle paylaştığınız için. Sayın Behter, kolaylıklar diliyoruz. Başka programda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz size de.
Hoşça kalın, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'daki temsilcimiz Buket Barlas Vehter'den Almanya'daki gelişmeleri aldık, değerlendirdik. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Gitti.